Ayrım 9.
Bunca zaman içini kemiren ve kendince büyük bir sır olarak saklamaya çalıştığı şeyin hiç de sır olmayışına şaşmakla kalmadı, üstelik şeytan denen bu kadın ve insan arası yaratığın bunu kendinden bunca zaman sanki hiç farkında değilmiş tavrıyla ustaca saklamasına da doğrusu çok gücendi. Öyleyse al Allah malını, zapt eyle deli kulunu diyerek bu haddini bilmez kadına hesap sormanın zamanıydı. Öyleyse bu kadını bir hayli uzamış saçlarından şöylece yakalayıp bir güzel pataklamalı dersini vermeliydi. Kadın Adem'in kafasından geçenleri sanki okurmuş gibi anında ok gibi ayağa fırladı ve Hollywood filmlerindeki mutluluk sahnelerinin ilk cennet versiyonunu sergilercesine gülerek koşmaya başladı. Adem de onun peşinden. Bu kovalamaca mağaradan ormana doğru epeyce sürdü. Kadın çığlıklar ve kahkahalarla koştukça, ağaç gövdelerinin arkasına saklandıkça, Adem'in içinde onu yakalamak arzusu sanki giderek bir tutkuya, daha doğrusu kendinin de bir türlü anlayamadığı değişik bir duyguya dönüşüyordu. Bu uzun, bitip tükenmeyen kovalamaca giderek çığlık, kahkaha, hırs, tutku, arzu gibi daha bir sürü duyguların karmaşık bir bileşkesi oluverdi. Nihayet birinin kaçıp diğerinin kovaladığı bu oyunun sonunda ikisi de dilleri bir karış dışarıda nefes nefese kalınca bir elma ağacının altında terden sırılsıklam, yorgun, bitkin düşüp yan yana serildiler ve hikayenin bundan sonrası için çeşitli rivayetler dolanıp durur. Bazı tarihçilere göre onlar elma ağacının altında gün boyu ve gece yarılarına kadar durdurak demeden ha babam de babam tatlı, ekşi, mayhoş her türlü Starkingo'dan Amasya elmalarını yiyip durmuşlar. O kadar çok yemişler, o kadar çok yemişler ki şeytana uyduğu ve adının Havva olduğu söylenen kadının midesi nedense bu kadar elmayı hazmedememiş ve zehirlenmiş. Karnı şişe şişe göbeği burnuna değmiş. Tanrı da onların bu kadar aç gözlü olduklarını, ağaçlarda bir tek elma bile bırakmadıklarını görünce sosyo-cennetik adalet ilkelerini bozduklarına hükmederek onları cezalandırmış ve cennetten kovmuş. Ve yine denir ki Adem ile Havva'nın cennetten kovulduktan sonra ilk defa ayak bastıkları topraklar Dicle kıyılarıdır. Önceleri Dicle kıyısında sazlardan, kamışlardan yaptıkları hüllelerde, kulübelerde yaşamış, sonra da mehtaplı gecelerde şırıl şırıl akan Dicle'nin sihrine kapılarak bu romantik hüllelerde ham meyveyi yemeye devam etmişler, çoğalmışlar. Ve artık hülleye sığamayınca çoluk çocuk el birliğiyle bir şehir kurup Adem'in demini de ters çevirerek adını Amit koymuşlar. Amit, Diyarbakır'ı Bekir derken bugün artık ismi Diyarbakır olan bu şehrin şimdiki Bağlar semtinde o zamanlar Adem'in bağları varmış. Adem'in kendi elleriyle yetiştirdiği üzümlerden her bağ bozumunda Havva şarap yaparmış da Adem aşka gelip tas tas fondüp ettiği bu şaraplarla serhoş olur bir de şu türküyü tuttururmuş. El ele ver gida Fırat Hanaya, kurban olam seni de doğuran anaya, seni doğdu beni saldı belaya, yengi de duydum Ermeni sen Ermeni, şu gönlümün derman isan dermani. Ne durmuşsan dam başında ay kimi, yanar dağların almı kimi nar kimi, gel sarışa ikimiz bir can kimi, yengi de duydum Ermeni sen Ermeni, şu gönlümün derman isan dermani. Ermeni'yi meskanımız toydadır, rakida şarap Ermeni'ye faydadır, varın sorun nazlı yârim nerededir, yengi de duydum Ermeni sen Ermeni, bu derdimin derman isan dermani. Anamın karpuzu. Çocukluğumda, daha doğrusu bebekliğimde, henüz kendi icadım olan dilde suya bu, ekmeğe pepe dediğim günlerde, her acıktığımda adamın eteklerini çekiştire çekiştire ağlardım. O da hemen ne istediğimi anlar, elime tutuşturduğu bir parça ekmekle beni sustururdu. Ben elimdeki pepemi yerken o beni sevinçle kucaklar, yanına oturtur, sonra kendi işine dönerdi. Çamaşır yıkar, buğday ayıklar, şıra hazırlar, hamur yoğurur, keşkek pişirir, çorba kaynatır, leblebi, kavun ve karpuz çekirdeği kavururdu. Allah'ın bildiğini kuldan saklamadan, gerçeği söylemem gerekirse, aslında anamın yaptığı bütün bu işlerin ne olduğunu hiç bilmiyordum. Sadece boş ve anlamsız bakışlarla onu izliyor, onu gözlüyordum. Zaten o günlerde boyum biraz yorgan iğnesine eşitken anamın ateşin karşısına geçip yufka pişirdiğini, taş avluya açılan kocaman mutfağın bir köşesinde kazanda ısıttığı suyla kimlere görünmeden soyunup çimdiğini, banyo yaptığını, aklanıp paklandığını, saçlarını örerek tepesinde topladıktan sonra bu kez de mutfağın bir başka bucağında nohut, fasulye, mercimek, keşkek, bulgur pilavı veya türlü pişirdiğini, kızgın yağ attığı hamur topraklarını çıkarıp pekmeze bulayarak zıngilik dediği bir nevi lokma tatlısı yaptığını o boyum ve o aklımla nasıl bilebilirdim? İşlerini yoluna koyduktan hemen sonra beni bakır leğene oturtur, bir taraftan sabunlar, bir taraftan da başımdan aşağı kaynar suları boca ederken gözlerim yanar, derim haşlanırdı. Avazım çıktığınca bağırıp kendimi leğenin dışına atmak için çırpınırken kıçıma yediğim şaplığın nedenini, niçinini anlayamazdım. Kirlerimden, pasaklarımdan arındırıldıktan, bir bez parçasıyla kurulandıktan sonra duvardan duvara serili, salıncak yatağıma yerleştirilerek ey ey ey sesleri arasında bir o yana bir bu yana sallanıp durduğumda gözlerimi usulca kapatıp uyumam gerektiğini daha ezberlememiştim. Gözlerim açık sürtüstü yatarken sayı saymanın ne olduğunu bilmeden damımızın direklerini nasıl sayabilir, evimizin yedi direkli, direklerin de budaklı, çatlak, yaşlı, yorgun olduklarını nereden bilebilirdim ki? Beni sallamaktan bıkan anamın ey ey ey deyişine kulak asmayıp boş gözlerle etrafı seyrederek oyalandığımda belki de bu eylerden sıkıldığım için başka eyler beklerken anamın beni inatla uyutmak isteyişine sinirlenerek ağlayıp zırlamaya başladığımda onun tiz perdeden ula yat hayat köpeğin oğlu diye bağırışının bana ve babama yönelik bir küfür olduğunu da yemin ederim ki bilmiyordum. Hatta yemin denen şeyin de ne olduğunu, insanların niçin yemin ettiklerini, yeminle neyin değiştiğini bilmediğim gibi çok yemin edenlerin neden papaz, hacı ve hocalar olduğunu, bir yeminle yerine göre bin yalanın perdelendiğini de bilmiyordum. Zaten benim bu tür şeylere aklım hiç mi hiç ermiyordu. Aklımın yettiği ne vardı ki? Anamın beni uyuttuktan sonra dizinin baldırlarının üzerinden kaydırarak teşi çevireceğini, benim teşi derken sizin kirman anlayacağınızı, kirman çevirerek yünlerden iplik yapacağını, iplerden babama, dedeme, neneme, çorap, bana da kırmızı patik öreceğini, bunları giymezsek üşütüp hasta olacağımızı, hastalandığımızda papazımız derar senin başımıza, alnımıza elini koyarak İncil okuyacağını, İncil okunduktan sonra anında ve şıpadanak iyileşeceğimizi bilecek kadar akıllı ve deneyimli de değildim. O dönemlerde ağzımda ancak 3-5 diş varken hatta 3'ün, 5'in, kırmızının, mavinin, morun ve patiğin bile ne olduğunu bilmediğim günlerde yediğim pepemin de aslında undan yapıldığını, unun koca bir değirmen taşı altında bir yandan canını teslim ederek ezilirken, diğer taraftan da ezim ezim eziliyor yüreğim türküsünü tutturan buğdaydan elde edildiğini, bu işi en iyi bizim değirmenci Kürt Üson'un yaptığını, onun öğütüp yaşlı katırına yükleyip evimize kadar getirdiği una, anamın su katarak hamur yoğuracağını, yoğurduğu hamurdan patila, börek, taş ekmeği yapacağını, eleyip kepeklerini ayırdıktan sonra geriye kalan has undan bir miktarını kilisemizin papazı Der Ersen'e götürerek kulağına Ermenice olarak şunları fısıldayacağını şeytan da şahidimdir, Allah da vekilimdir ki bilmiyordum. Saygıdeğer, aziz, muhterem peder, kocam Sike'nin helal kazancıyla satın aldığımız, içindeki şeytan taşları tek tek ayıkladığımız, Ceylanpınar'ın kaliteli buğdayından öğüttüğümüz bu has ondan kutsal ekmek yaparak kilisede dağıtmanızı rica eder, mübarek ellerinizden öperim. Der Ersen'in de anamın getirdiği bu bir tas dolusu unu kutsayarak sevinçle kabul edeceğini, kutsal ekmek hazırlayarak pazar ayininden sonra kilisede dağıtacağını, babamın da bu kutsal yufkadan bir parça tadarak tüm günahlarından kurtulacağını bilmediğimi de yemin billah bilmiyordum. Hatta babamın, bilerek veya bilmeyerek işlediği tüm günahlarından ötürü pişmanlıkla af dilemek için kilisede Tanrı'nın huzuruna çıktığını, papazımız Der Ersen'in İsa peygamberimizin karnını temsil eden gümüş kupadaki kırmızı şarabı, ve vücudunu temsilen de anamın sunduğu undan yapılan yufka ekmekten babama azıcık bir kırtık tattırarak Tanrı ile babam arasında elçilik görevini yerine getirdiğini duyduğumda lal olmuş, şaşırmış, şaşkınlıktan küçük dilimi bile yutmam gerektiğini bilememiştim. Anlamadığım bir başka şey de muhterem papazımızın, Der Arsen'in kilisedeki ayinlerde neden hep sek kırmızı Marmara şarabını tercih edişiydi. Oysa duyuyor, işitiyor ve biliyorduk ki Hançepek'teki evinin hemen bitişiğinde karısı Şişko Soğ ile birlikte bakkal dükkanı işleten Yusuf dayı, akşam ayininden dönen Der Arsen'e tezgah arkasında kurduğu yufkalı, pideli, saç örgülü, otlu peynirli, domatesli, hıyar ve acı biber turşulu çilingir sofrasında ev yapımı şarap sunuyor. Papazımız da bu şaraptan tas tas içerek Peygamberimiz İsa'nın sık sık kulağını çınlatıyordu. Kilisedeki gümüş kupaya evden yapma leziz şarap yerine tekelin, inhisarın, sek kırmızı Marmara şarabını dolduruşu yoksa şarabın ucuzluğundan mı kaynaklanıyordu? O zaman Yüce Peygamberimizin asil kanını böyle ucuz şaraplarla temsil ettirmekle günah işlemiyor muydu? Der Arsen'in işlerine babam bile akıl sır erdiremezken ben mi erdirecektim? Daha 3 günlük veletken böyle işler burnumu sokmakla yoksa ben mi günah işliyordum? Sahi, günah denen şey neydi? Ne? Ne zaman günah, ne zaman değildi? Buna kim veya kimler karar veriyordu? Papazımız Der Arsen mi? Alipaşa Camii'nin imamı mı? Bunları birbirine sorup öğrenmeliydim. Ama kime? Belki de tüm bu olup bitenleri Yüce Tanrı'dan başka bir bilen de yoktu. Evet, ona sorup öğrenmeliydim. Bilirse kesinlikle ancak o bilebilirdi. Peki ama ben Tanrı'nın nerede olduğunu, nerede saklandığını, Pirupak gül cemalini neden bize göstermediğini bir karış bile olmayan boyumla, olmayan aklımla nasıl bilebilirdim? En iyisi gözlerimi kapatmalı, uyumam için Tanrı'ya, ey nakaratlarıyla yalvaran anama yardımcı olmalıydım. O zaman belki de rüyamda Tanrı'yı görecek, ona ulaşacaktım. Ben rüya görürken anamın daha bir sürü işle uğraşacağını, başucumdan kalkar kalkmaz kovalarca su dökerek avlumuzu yıkayacağını, anası Senem nenemin ak saçlarını şimşir tarakla tarayıp, başındaki bitleri baş parmaklarının tırnakları arasında çıt çıt kıracağını, ardından da tekrar kuyudan su çekip elini yüzünü yıkayacağını, sonra mutfağa girip akşam için meftune pişireceğini doğrusu rüyamda görsem yine bilemezdim. Aslında doğrusunu söylemek gerekirse rüyanın ne olduğunu da bilmiyordum. İnsanların uyurken rüya gördükleri doğru muydu? Rüyalar yalnız uyurken mi görülürdü? Gözleri açıkken rüya görenler yok muydu? Yalnız insanlar mı rüya görürlerdi? Hayvanlar görmez miydi? Kediler rüyalarında hep kavurma küpünün başına bekçi mi kesilirlerdi? Fareler kaşar peyniri tekerleri içine yuva kurup dünyadan ele tek çekerek tariki dünya mı olurlardı? Serçeler hep buğday, arpa, darı ambarları mı görürlerdi? Peki insanlar ne görürdü? Gördükleri rüyaların tümünü hatırlayıp anlatırlar mıydı? Anlatmadıkları, gizleyip sakladıkları rüyaları yok muydu? Saygıdeğer muhterem papazımız rüyasında hep İsa peygamberimizi mi görürdü? Yoksa şarabı fazla kaçırdığı akşamın birinde uykusunda horlarken mesela bakkal Yusuf dayının karısı Şişko Soğuyu mu kucaklardı? Sabah uyandığında bu rüyasını karısı Ereskin Baco'ya anlatır mıydı? Hayırdır inşallah, Tanrı galiba beni sınıyor. Dün gece rüyamda Şişko Soğu ile seni karıştırdım. Nasıl olduysa kendimi onun yatağında buldum diyerek günah çıkarır mıydı? Mesela Nebi Camii'nin imamı veya Hüsrev Paşa Camii'nin müezzini hiç papaz Der Arsen gibi rüya görüyor muydu? Rüyalarında dükkan soyanlar, ev yağmalayanlar, adam öldürenler, ırza geçenler, komşusunun tavuğuna kış diyenler günah işlemiş sayılır mıydı? İnsanlar gündüz gözüyle Allah, din, peygamber, polis, cop, sopa, mahkeme korkusuyla, ayıp ve utanç duygusuyla yapamadıklarını, gece uykularında yaparak böylece günah ve suç işlemekten mi kurtuluyorlardı? Tanrı'nın onlara verdiği en büyük lütuf bu muydu yoksa? İnsanlar rüyalarında hep kötü şeyler mi görürlerdi? Peki iyi neydi, kötü neydi? Ne, neye göre iyi, ne, neye göre kötüydü? Ölçüsü metre miydi, endaze mi, batman mıydı, gram mı? Arşın mı doğruydu, kulaç mı? Balıkçının kulacı başka yerde neden mil oluyordu? Bizim Diyarbakır buğday pazarında buğdayın ölçüsü neden kileydi? Bir kile kaç kiloydu? Bir kilo kaç nugi ederdi? Hesaplar, hep hesaplar. Şunu yaptığında cennete gidersin, yapmadığında doğruca cehenneme. Siz büyükler cennet cehennem hesapları ile uğraşırken ben vallahi de billahi de ikisinin de ne olduğunu bilmediğimden rüya görebilecek kadar da büyümediğime, anamın tüm eylerine direnip uyuyamadığıma göre, gündüz gözüyle rüya görmeye de hiç mi hiç niyetli olmadığımdan, bari anamın peşi sıra mutfağa giderek, anamı izleyerek meftuniyi nasıl pişirdiğini öğreneyim. Anamı soracak olursanız, meftune pişirmek çok kolaydı. İşten bile sayılmazdı. Hem Diyarbakırlı olacaksın hem de meftuninin nasıl pişirildiğini bilmeyeceksin. Hiç olur mu? Olursa o zaman da yerin dibine girsin böyle Diyarbakırlı. Hadi öyleyse herkesin kolayca pişirebileceği bu yemeği meftuneyi pişirmek için anam gibi önce 3-5 patlıcanı kuyudan çektiğiniz suyla yıkayın. Saplarını kesip bir kenara koyun. 5-6 frenk patlıcanını yani domatesi 2-3 tane de yeşil dolmalık biberi yıkayıp bütün bunları tencereye kuşbaşı doğrayın. Eyvah, eyvah ki eyvah. Kuşbaşı deyince tencerenin içine önceden et koymanız gerektiğini söylemeliydim. Şimdi anam gibi saçlarınıza aklar düştüğü halde hala buzdolabını tanımıyorsanız, tel dolabınızda da et yoksa, meftune de etsiz olmayacağına göre o halde önce ister istemez çarnaçar et almanız gerekir. Et almak için yapılacak ilk şey, ananızın elinize tutuşturduğu sepeti kolunuza takmaktır. Takın ve sokağa çıkın. Önce komşunuz kuyumcu Haçoların, sonra sırasıyla duvarcı Tumas, çulcu Dikro, manifaturacı Kelhamit, sobacı Vanes, badanacı Kevo, paketçi Şehmuz, marangoz Haço, Süryani Saitlerin ve Keldani Abitlerin evlerinin önünden geçerek soldaki dar yola girin. Girer girmez de can havliyle hemen gerisin geri kaçın. Kaçmazsanız alimallah öte tarafı eşek cennetini boylarsınız. Neden? Çünkü bu daracık yol hem sizin hem de üzerinize doğru iki atıyla dört nala gelen körüklü paytonun geçebileceği kadar geniş değildi ondan. Paytoncunun kırbacını şak şak şak şaklatarak sol elinin hemen altında duran kornasının lastik topunu ikide bir tüm gücüyle sıkıp vart vart vart öttürerek 40 düğme yelekli, gabardin şalvarlı, kaytan bıyıklı, baba yiğit Kürt müşterisini hançepek üzerinden kerhaneye yetiştirmek için acele ettiğini bilmediğinize boyu bir parmak bir kırtık çocukların kerhaneden, umumhaneden, genel evden haberdar olamayacağına, oralarda ne haltlar karıştırıldığına, ne haltlar yendiğine aklı ermemesi gerektiğini ve paytoncunun size neden küfür ettiğini de anlamadığınıza göre kendinize hemen yolun genişleyen kısmına askeriye fırının önüne atmaya bakın. Toz bulutları dağıldıktan, nal sesleri uzaklaştıktan sonra sağdaki leblebicinin önünde biraz mola verin. Sıra sıra dizili telisler içindeki kavun, karpuz, ayçiçeği ve kabak çekirdeklerini, leblebi şekerlerini, cam kavanoz içindeki rengarenk akideleri yutkunarak seyredin. Cebinizde koyun gözü iriliğinde 5 kuruşunuzun veya manda gözü büyüklüğünde bir 10 kuruşunuzun olduğu günün birinde buraya tekrar geleceğinizi ve daha ucuz olduğu için bolca alabileceğiniz kırık leblebinin tadını damaklarınızda hayal ederek ağzınızın sulanarak yolunuza devam edin. Acele edin, unutmayın. Evde dört gözle yolunuzu gözleyen ananız meftuneyi bir an önce ateşe koymak için et beklemekte, içinden de ha geldi ha geli diyerek Tanrı'ya dua etmektedir. Sabah ve akşam çung çiring çang sesleriyle tüm gavur mahallesindeki Ermenileri Tanrı'nın huzuruna davet eden Surp Giragos kilisesini sağınızda, minarelerinden Allahu Ekber, Allahu Ekber diye günde 5 vakit ezan okunan Şeyh Matar Camii ile yanı başındaki kim bilir hangi Ermeni demirci ustasının gergef gibi işlediği demir kapılı eski postaneyi de solunuzda bırakıp geçtiğinize göre balıkçılar başına geldiniz demektir.